Ayrım 16.
Teknolojik değişme dünyanın görünüşünü değiştirmiş, insanın yaşamı biçimini şekillendirmiş, refahını artırmıştır. Sermayenin kâr haddinin düşmesini önlediği gibi, yaratılan olanaklardan herkes az ya da çok bir pay alabilmiştir. Dünyada çiçek hastalığı kalmadıysa, bundan petrol zengin Arap şeyhleri kadar Hindistan'daki paryalar da yararlanıyor, hiç kuşkusuz. Çok geniş bir perspektif ve çok uzun bir zaman süresi içinde bu saptama yadsınamazsa da teknolojik devrimleri hemen izleyen dönemlerde kazananların yanında kaybeden geniş kitlelerin ortaya çıktığı, toplumda büyük dönüşümler, sarsıntılar yaşandığı, dünya ekonomisinin harman edildiği görülüyor. Bunu anlamak için 18. yüzyılın sonunda İngiltere'de başlayan birinci sanayi devriminin sonuçlarına bakmak yeter. Artan ham madde ihtiyacını ucuz biçimde karşılamak, üretilen malları rakipsiz ortamda satabilmek, böylece sermayenin kâr haddini yükseltebilmek için sömürgeciliğin giderek güçlenmesi, çevre halklarının ırgatlaştırılması olayın küresel boyutu. Merkezin kendi insanını da sefil işçi kitlelerine dönüştürmesi ise olayın yerel boyutu. Charles Dickens, İngiltere'deki işçi sefaletini romanlaştırırken ya da Sismondi krizlerle sarsılan kapitalizmin yergisini kuramlaştırırken aslında sanayi devriminin yarattığı çalkantıları yansıtıyorlardı. Bütün Avrupa'yı sarsan 1830 ve 1848 ihtilalleri ise sanayi devriminin Marx'ın esin kaynağı olan toplumsal sarsıntı boyutunu bu tabloya ekliyor. Ya da 19. yüzyılın ilk yarısından sonra buharlı gemilerin okyanus aşırı taşımacılığı kolaylaştırarak hızlandırıp ucuzlatılmasıyla Avrupa'ya akan ucuz tarım ürünlerinin Avrupa'yı 1870'ten itibaren büyük depresyon denen durgunluğa düşürmesi, bunun getirdiği sefalet ve çatışmalar yakın tarihten diğer bir örnek. Büyük devletler arasında silahlı çatışma da şiddetlenen rekabetin bir başka yan ürünü. Üçüncü sanayi devrimi denilen ve yaklaşık çeyrek yüzyıldır hem merkezi hem çevreyi harman eden teknoloji devrimi ise etkiler açısından yukarıdakilerden hiç farklı değil. Merkezi işsizlik, durgunluk, sertleşen rekabet ve örtülü ticaret çatışmalarının getirdiği yeni düzenlemeler, GATT, Uruguay Rand bölgeselleşme gibi bunun bir ayağı. Önümüzdeki yıllarda krizin atlatılamayıp çatışmaların sertleşme olasılığı hiç de az değil. Çevre ise tıpkı birinci sanayi devrimini izleyen sömürgeleşme döneminde olduğu gibi merkez tarafından kendi amaçlarına uydurulmak üzere harman ediliyor. Dış borçları trilyon doları çoktan aştıkça şekillendirmesi daha katılaşıyor. Bu arada dünya finans sisteminin kırılganlığı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sürecin aşılması hiç kolay gözükmüyor. Üstelik çok barışçı yolların sürdürülebilme olasılığı da düşük gibi. Çünkü çevrenin en yoksul kesimi dahil bir avuç uzak doğu ve güneydoğu Asya ülkesi dışında kişi başına gelir ya düşüyor ya da ortalama artışın var olduğu kadarıyla en zenginlere gittiği görülüyor. Ayrıca mali krizler bir bölgeden diğerine sıçrayıp gidiyor. Gittiği yeri perişan ederken bunun yükünü de işsiz kalan ücreti düşürülen iş gücü çekiyor. Güçlü örgütleri olmayan işçiler bir de iş kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olunca işçi kesiminden fazla tepki gelemiyor. Devletlerin gücü ise iyice törpülendi, yabancı sermayeye karşı boynu bükük olduğu için çünkü borçlanarak yaşıyor, ülke katında da ciddi tepki olamıyor. Yine de en ciddi tepkiler merkezin kendi içinde. Ne de olsa yerleşmiş demokratik gelenekler, kültür ve kurumlar buna olanak vermekte. Fakat son zamanlarda merkezin ABD başta içinde yepyeni bir eğilim gelişiyor ki buna değinmekte yarar var. Yeni ekonomik düzenden en çok yararlanan rant kesiminin ağababası sayılabilen büyük spekülatörlerin başını çektiği büyük iş adamı kesimi ortaya çıkan tabloya çözüm üretmeye çalışıyor. Mali krizlerin yaratıcısı olarak iki kez 1992-3 Avrupa mali piyasalarındaki çalkantıda Avrupa para sistemini sabit kurdan ayrılma zorunda bırakan ve 1997'de Tayland'da başlayıp bütün bölgedeki ülkeleri domino kuramına uygun biçimde spekülasyonla tek tek devirmekle suçlanan dünya sahnesinde yer alan George Soros, vahşi kapitalizmin kendi sonunu hazırladığını her yerde açıklamaktı. Bir Fransız dergisinde Şubat 1997 yayınlanan uzun bir incelemesinde şöyle demekti: "Açık toplum diye tanımlanan sistemimiz, birey çıkarlarının üzerinde yer alan bir ortak çıkar anlayışıyla yumuşatılmazsa, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fazla bireycilikten, fazla rekabetten ve dayanışma yokluğundan zarar görür. Gelir dağılımını daha adil hale dönüştürme çabasına karşı çıkma güçlüyü savunma demektir. Açık toplumu. Tehdit eden aşırılıklardan biri, devlet hakimiyetine götüren totaliter öğretilerse, diğeri de büyük çalkantılara gebe olan liberal kapitalizmin aşırılıklarıdır. Soros, Avrupa mali piyasasındaki spekülasyondan kazandığı 1 milyar doların yarısını Macar Yahudisi kökenli bir Amerikalı olduğu için Macaristan'a hibe etti. Toplumda bireycilikten öte ortak değerlerin, dayanışmanın bulunduğu demokrasiyi savunan bir araştırma kurumunu da yürütmekte. Malezya Başkanı Mahathir'in savına göre Tayland'ı mali krize sürükleyen spekülasyonu başlatıp bölge ülkelerini sarsma nedeni de bu noktada yatıyor. Time Warner medya patronu Ted Turner, Birleşmiş Milletler'e toplam 1 milyar doları 1997'de bağışladı. ABD'deki hızlı hisse senedi fiyatları artışı sürecinde Time Warner hisselerinin fiyatı yılın ilk yarısında 1 milyar dolar artış gösterince bu farkı bağışladı. Dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Microsoft'un patronu Bill Gates'in aynı dönemdeki bağışı ise halk kütüphanelerinin internete bağlanması için 215 milyon dolar. Aynı dönemde ABD'de 25 milyon dolar ve daha çoğu bağış yapan çok sayıda kişi var. Newsweek, 29 Eylül 1997. Batı Avrupa'da ise iş adamlarının toplumsal sorumluluğu konusu, akademik çevrelerin ve iş adamlarının düzenlediği toplantıların baş konusuna dönüştü. Ne de olsa ortaya çıkan olumsuzluğu çarpıcı tablo, büyük para kazanıyor olsalar da en çok iş adamlarını düşündürüyor. Gidişatın yarattığı tehdit çünkü iyice ciddi. 6. bölüm. Nüfus artışı, doğanın tahribi ve yeni ekonomik düzen. Nüfus artışı temelde çevre ülkelerinin ve özellikle bunlar arasında göreli az gelişmiş olanların sorunu. Buna bağlı olarak ortaya çıkan çevresel sorunlar ve doğa tahribi de yine çevre ülkelerine özgü olaylar. Merkez piyasaya ve tabii kendi sermayesine devletin müdahale etmediği serbest pazar ekonomisini küresel çapta yerleştirmek isterken nüfus artışının düşürülmesi yolunda çevreye müdahaleyi kabul ettiği gibi kendisi de her türlü yardımı yapmaya hazır. Nedeni biraz doğa tahribinin önlenmesi, sefaletin azalması gibi çevreyi ilgilendiren etkenler olsa da daha çok artan nüfusun sonunda kendi topraklarında geçim kaynağı arayacak gösterileri yaratma tehlikesi. Doğu bloğundaki yıkımın yarattığı dar kapsamlı göçlerin etkisini Batı Avrupa henüz atlatabilmiş değil. Kuzey Amerika ise Orta ve Güney Amerika kadar Asya kökenli göçlerle neredeyse etnik kültürel yapısının değişmesi baskısı altında. Doğanın tahribi ise çağdaş dünyada başta ABD ve Almanya olmak üzere merkez içinde bir numaralı sorunlar arasında yer alıyor. Tıpkı nüfus artışı gibi tahribi önleyici politikaların uygulanması devlet müdahalesinin onaylandığı bir diğer alanı oluşturuyor. Çevrede daha çok yoğunlaşan nüfusu kaldıramayan, altyapısı eksik kent ve kır alanlarında ortaya çıkan doğa tahribi kısmen de sanayileşme ile ilgili. Merkezde ise doğa tahribi temelde yoğun sanayileşmeden ve yüksek tüketim düzeyinden kaynaklanıyor. Nüfus artışı olmadığı için doğrudan bununla bağlantılı değil ama kişi başına kaynak tüketiminin ve yaratılan atıkların yüksekliği burada rol oynuyor. New York eyaletinin atıkları çöpleri değer açısından birçok çevre ülkesinin yıllık gelirini aşıyor olmalı. Ne nüfus artışı ne doğa tahribi incelenen ekonomik kriz ve bunun ürünü yeni ekonomik düzenle doğrudan ilişkili olaylar. Ancak sonuncular birincilerin giderek çıkmaza girmesi gibi bir süreç yarattıkları için önemli. Yeni ekonomik düzenin büyük çelişkilerinden biri de burada yatıyor. 1. Nüfus artışı ve yeni ekonomik düzen. Çelişkiler yumağı. Çevrede hızlı nüfus artışı ile yeni ekonomik düzen hiç bağdaşmıyor. Eğer son 15 yıldır uzak doğu hariç çevrede yaşanan büyümedeki duraklama atlatılamazsa yeni ekonomik düzen merkez sermayesinin kar haddini artırmaya dönük yöntemleriyle uygulamada kalırsa nüfus artışı düşürülemez. Buna bağlı doğa tahribi de önlenemez. A. Nüfus artış hızının düşürülebilmesinde birkaç temel etken rol oynuyor. Bunlardan biri sanayileşme yoluyla hızlanan kentleşme ve köylülükten işçiliğe doğru bir toplumsal sıçrama. Köydeki fakir kitlelerin ekmek parası kazanmak için aktığı kentlerde oluşturdukları marjinal hizmet kesimleri, hamallık, ev işleri, işportacılık gibi, köydeki yaşam biçiminin devamı olduğu ölçüde bunu sağlamaya yetmiyor. İkinci öğe, hem erkeklerin hem kadınların eğitim ve yaşam düzeylerinin yükselmesi, çocukların bir üretim aracı olmaktan çıkıp tüketim malı niteliğini kazanması. Sanayileşme olmadan bu da mümkün değil. Günümüzde nüfus artış hızlarının küresel dağılımına bakıldığında belirtilen etkenlerin doğrulandığı görülüyor. Giderek fakirleşen Sahra Altı Afrika'da daha önce %2,5-3 kadar olan yıllık nüfus artış hızı 1980-90 arasında %3-3,5'a yükseldi. Buna karşılık Uzak Doğu'nun büyük sıçrama yapan hızla eğitim ve sanayileşme düzeylerini yükseltebilen, sanayileşme yoluyla kentleşen ülkelerinde aynı dönemlerde bu hızlar %2'den %1-1,5'a geriledi. Gerilemese de 1980'li yıllardan itibaren duraklama geçiren, sanayileşme ivmesi tökezleyen GOÜ'de ise bu hız önemli değişme olmaksızın aynı düzeyini sürdürdü. Yılda %2-2,5 arasında kaldı. World Development Report 1992. Yeni ekonomik düzen yatırım artış hızlarını düşürüp sanayileşme hızını kestiği, kitlelerin köyden kopup marjinal hizmetlere yığılmasını hazırladığı ölçüde nüfus sorununu ağırlaştıran bir öğe oluyor. Çünkü doğum hızları bu gibi ortamlarda ölüm hızları kadar çabuk düşürülemiyor. Doğum hızları karmaşık bir toplumsal ekonomik etkenler birleşimine bağlı olarak inebiliyor. Yeni ekonomik düzenin amacı eski düzenden farklı olarak çevrenin kalkınması, gelişmesi, sanayileşmesi değil. Serbest piyasa ekonomisi uygulayarak merkez sermayesinin kârını artırması. Bu süreç ise daha önce incelendiği gibi çevrede sanayileşme değil duraklama, hatta birçok ülke için gerileme üretiyor. Merkez sürdürülebilen kalkınma diye yeni bir kavram türetti. Bu aslında çevreyi tahrip etmeyen büyüme demek. Çevreye kalkınma hızını bu düzeyde tutması tavsiye ediliyor. Oysa 1995 Rio Konferansı'nın gösterdiği gibi merkezin kendisi koyduğu kurallara uymuyor. B. Nüfus artış hızının çevrede düşürülemediği birçoğunda sefaletin geniş kitleler için arttığı ortamda iş gücü talebini giderek azaltan etkenlerde artan işsizlik üretmekte. Sermaye yoğun teknoloji devrimi, şiddetlenen rekabetin baskısı ve özelleştirmeyle düşürülen çalışan işçi sayıları, rekabet baskısıyla emek yoğun küçük sanayi hizmet firmalarının piyasadan silinmesi ya da yenilerinin kurulmasının caydırılması bunun başlıca nedenleri. Çevre ülkelerinde yeni ekonomik düzenden yararlanan zenginleşen bir azınlık olsa da çoğunluk için durum iyileşemiyor. Bu ortamda ise çocuklar üretim aracı olarak aile gelirine basit hizmetler yoluyla katkı yapıyor. Cahil kadınlar da sürekli çocuk yapmayı aynı sefil ortamda sürdürüyor. Tabii nüfusun yılda %2-2,5 gibi bir hızla arttığı ortamdaki kısır döngü çok açık. Nüfus artış hızı kişi başına gelir artışını sınırladığı ölçüde bu hızın yüksek kalmasının başlıca kaynağı oluyor. GATT Uruguay ranttan çıkan ve önümüzdeki yıllarda gelişmeyi belirleyecek koşulların ise bu açıdan sonuçları belirsiz. Ya çevrenin tarım ürünleri yeşil devrimden sonra biyoteknoloji devrimiyle büsbütün rakipsiz olacak, merkezin tarım ürünleriyle rekabet edemezse, köyler giderek köyleşen kentlerin marjinal kesimlerini işsizler olarak boşalırsa ne olur? Ya da emek yoğun teknolojilerle kurulmuş olan sanayiler, yeni teknoloji devriminin sermaye yoğun malları süreçleriyle rekabet edemezse ne olur? Bu denli marjinalleşen insanlar herhalde doğum oranları değil de ölüm oranlarının sınırlayacağı nüfus artış hızı düşüşüne tanık olabilirler. Nitekim giderek yayılan AIDS, Afrika'da önümüzdeki yıllarda bu işlevi yerine getirecek gibi gözüküyor. SSCB'nin yıkılışını izleyen fakirleşme sürecinin Rusya'da ölüm oranını arttırdı ve 1990'lı yıllarda beklenen ortalama yaşam süresini kısalttığı da bilinen bir gerçek. C. Merkezde duran nüfus çevrede hızla artmayı sürdüren nüfusla bir arada ciddi çelişkiler ortaya çıkarıyor önümüzdeki yıllar açısından. 1990'da 5 küsur milyar olan dünya nüfusunun 3.1 milyarı düşük gelirli, 1.1 milyarı orta gelirli ülkelerde sadece 816 milyonu yüksek gelirli sanayileşmiş ülkelerde yaşıyordu. Toplamda sonuncuların payı %16.3 kadardı. Oysa 1979'daki dağılım oranlarına göre sanayileşmiş ülkeler nüfusu toplamda %20'yi oluşturmaktaydı. 2005 yılı için yapılan öngörülere göre bu rakamlar düşük gelirli ülkelerde 2.1 milyarlık artışla 5.2 milyar, orta gelirli ülkelerde 800 milyonluk artışla 1.9 milyar olacak. Sadece 100 bin kişinin eklenmesi beklenen merkezin dünya nüfusundaki payı %12'ye inecek. Yani merkez küresel çapta giderek azalan bir nüfus oranına sahip olabilecek. Eğer yeni dünya düzeni çevrenin en fakir kesimleri dahil sanayileşme, refah artışı ve buna bağlı değerler sisteminde çağdaşlaşma yaratamazsa, dünyanın görünümü antik eski çağ uygarlıklarının küresel boyutta kopyası olacak. Bir yanda refah içinde yaşayan, yönetim, denetim, kültür, düşünce gücünü elde tutan bir avuç nüfusla merkez, bir yanda milyarlarca sefil işsiz kitleleriyle çevre. Ancak şu farktaki ulaşım, iletişim olanakları her yerde ne olup bittiğini çağdaş dünyada her tarafa yayabiliyor. Çevre kaynak kıtlıkları ve açlıkla kargaşaya düşüp sık sık yerel bölgesel savaşlara dönüşen ırkçı dinci çatışmalarla boğuşurken, türlü salgın hastalıklar yaygınlaşırken merkez kendini böyle bir ortamdan acaba ne kadar soyutlayabilir? Başta Afrika, çevre ülkelerine bir yandan nüfus artışı artı çevresel sorunlar doğanın tahribinden kaynaklanan, bir yandan da yapay sınırlı devletlerin dağılmasına, bitip tükenmek bilmeyen silahlı çatışmalara kadar türlü olumsuzluklar gelecek için yapılan öngörülerin arasında bulunuyor. Merkez ülkelerinin sınırlarını zorlayan göç dalgaları, yayılan salgın hastalıklar, uyuşturucular ve bunun gibi acaba merkeze rahat soluk aldırır mı? Yeni dünya düzeni bu kargaşaya dışlayıp merkezin sermayesine kar haddini artırmaya tek amaç edindiğinde acaba uzak görüşlü davranmış oluyor mu? 2. Doğanın tahribi ve yeni ekonomik düzen merkezin bir kaçış noktası mı? Ekonomi kuramı bazı durumlarda rekabetçi piyasa ekonomisinin fiyatlar yoluyla firmaların birbirlerine ya da çevrelerine yarattıkları yararları ya da zararları yansıtamadığını kabul eder. Buna devletin müdahale etmesi gerektiği bir alan olarak bakar. Doğanın tahribi bu alana girer. Geçmişte SSCB'nin yarattığı söylenen küresel askeri tehdit, günümüzde merkez tarafından doğanın tahribi olayına aktarılmıştır. Ozon deliğinin artırdığı kanser tehlikesinden, karbon gazlarının yarattığı küresel ısınma sonucu eriyecek kutup buzullarının yükselteceği söylenen okyanus sularının karaları basmasına uzanan bir alan, bilim kurgu söylemiyle bize sunuluyor. Tabii bunların hepsinde bilimsel gerçek payı bulunabilir. Ne var ki dünyadaki 5 küsür milyar insanın en az 4'te 3'ünün günü gününe yaşadığı, uzak yarınları düşünemeyecek durumda olduğu, işsizliğin ve gelir kaybının her yerde en yakın tehdit olduğu 1990'lı yıllar dünyasında abartılmış çevresel sorun doğa tahribi edebiyatı herhalde çok etkili olamıyor. Ancak olayın bazı ekonomik boyutları var ki ihmal etmek mümkün değil. Çünkü önümüzdeki yıllarda merkez içinde ya da merkezle çevre arasında ciddi sorunlara yol açabilir. A. Bir kere dünya kaynaklarının 4'te 3'ünü dünya nüfusunun 1990'da %16'sını oluşturan merkez kullanıyor. Dolayısıyla kirlenmenin başlıca kaynağı da kendisi oluyor. Eski doğu bloğu alanı da bu kirlenmede ön planda. Örneğin fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon gazlarının %24'ü ABD'den, %15'i Batı Avrupa'dan, yani %40'ı merkezin iki ayağından ürerken, önemli bir doğa tahribi yaşadığı söylenen Çin Halk Cumhuriyeti'nde bu oran sadece %15, dünya nüfusunun %20'si. Gerisi eski doğu bloğuna ait. Kısacası doğa tahribinin önlenmesinde merkeze ve eski doğu bloğuna herkesten fazla sorumluluk düşüyor. Ne var ki merkez burada sorumluluğu çevreye yükleme amacında gözüküyor. Doğa tahribini önlemeyen ülkeler için yaptırımlar gündemdedir. Hatta doğa tahribini önlemek için çevre ülkelerinin sanayileşmeyi yavaşlatmasını bile önerebiliyor. Bu önerilere karşı o yıllarda Dünya Bankası Başkanı olan B.B. Conable şöyle diyor. Geçmekte olan ülkelere sanayileşmiş ülkelerin çevreye zararlı politikalarını tekrarlamamaları öneriliyor. Fakat birlikte kabul edilebilir almışlıklar getirilmezse, bu öneri gelişmekte olan ülkelerin çevre koruması adına duraklaması demektir. Oysa dünyanın zengin ülkeleri kendi sanayiye dayalı servetleri için çevreyi yağmalamayı sürdürecektir. Bu kabul edilemez. B.B. Conable, Development and the Environment, A Global Balance, Finance and Development, Aralık 1989. Doğanın tahribinin ileriki yıllarda tarım ve sağlık açısından yaratabileceği sorunları tabii kimseye atsayamaz. Ancak olayın bir de maliyet ve rekabet eşitliği ile ilgili yönü var ki o da yatsınamaz. Doğanın tahribini önleme, tahribi yapan firmaya çoğu zaman önemli ölçüde maliyet artışı getiriyor. Eğer merkez ülkeleri bu amaçla firmalarına yaptırım getirip maliyetlerini yükseltiyorken diğerleri aynı ölçüde sorumlu davranmıyorsa, bu kez birinciler rekabet gücü kaybederken ikinciler rekabet üstünlüğü sağlamış oluyor. Soruna bu denli önem verilmesinin bir kaynağı bu. İkincisi, aynı gerekçeyle çok rahat dış ticaret koruması yaratılabiliyor. Almanya'nın uygulamaya koyduğu yeşil nokta politikası buna iyi bir örnek. İhracatçıya ambalaj maddesini toplayıp geri götürme, tekrar işleyip kullanıma sokma gibi bir sorumluluk yüklenince maliyet o denli artabiliyor ki ihracattan vazgeçebiliyor. Bu durumda çevrecilik hareketi tarife dışı engellerden birine dönüşüyor. Yani zengin ülkelerin kendilerine yapılan ihracatı sınırlama için getirdikleri yeni tip bir engel söz konusu olabiliyor. Merkezdeki durgunlaşmak için ithalatı kısıp ihracatı artırmak gerektiğine göre bu uygulama amaç için uygun bir araç olmakta, tıpkı insan hakları ya da iş gücü standartları gibi. Batı Avrupa başta Merkez G-ATT anlaşmasının 20. maddesinin değiştirilerek çevre koruması amacıyla dış ticaret korumacılığının kabulünü istemekti. Böylece çevreyi ihracatını artırmadan alıkoyma yolunda merkez iş gücü standartlarına bir ilave yapabilecek. Çocuklarını koruma gücünden yoksun insanlar doğayı koruma gücünü acaba nereden ve nasıl bulacak? Tıpkı iş gücü standartlarında olduğu gibi burada da hem iktisat kuramı hem sağduyu şu öneriyi yapar. Bunu isteyen zenginler yoksullara bu amaca dönük gerekli ödemeyi yapmalıdır. Ticaret engeli koyma yerine. Bir diğer olgu ÇUŞ'nin maliyet kar hesaplarını küresel çapta yapmalarıyla ortaya çıkıyor. Eğer kendi ülkelerinde çevresel kirlenmeyi önlemek için harcama gerekirken bu konuda titiz davranmayan çevre ülkelerinden birinde bu koşul olmadığından maliyetin düşmesini sağlıyorsa o faaliyet bu ülkeye taşınmakta. Başta kimya sanayi bu nedenle çevre ülkelerine taşınınca bu kez söz konusu ülkeler son yıllarda bir ikilemle karşı karşıya kaldılar. Doğa tahribine boş verirlerse yeni sanayilere kavuşacaklar, vermezlerse bundan yoksun kalacaklar. Geçmişte emek yoğun mallarda olduğu gibi çevre ülkelerinden önemli çapta kimya sanayi ihracatı önümüzdeki yıllarda ortaya çıkarsa hiç şaşmamak gerek. Ancak bu kez doğa tahribi olayına karşı önlemlerin maliyetini kim ödeyecek belli değil. Buna merkezdeki zararlı atıkların gemilerle, tırlarla yakındaki GOÜ'ye, Polonya, Türkiye, Meksika gibi taşınıp denizlere, karalara fark ettirmeden atılması olgusunu eklemek gerek. Merkez hükümetleri bunun karşısında suskun kalıyor. Bu bağlamda en çelişkili konumdaki ülke Almanya. Günümüzde çevre standartları en sert ülke, özellikle ithalatında Almanya. Oysa Berlin duvarı yıkıldığında görüldü ki, geçmişte federal Almanya'nın şirketleri Doğu Almanya'yı çöplüğe çevirmişler. Hem de büyük kısmı kimya sanayinin tehlikeli atıkları olmak üzere. Doğa tahribi, çevrenin kirlenmesi olayları merkezin kendi içinde de maliyet, rekabet sorunlarını gündeme getirmekti. Yeni sürtüşme noktaları ortaya çıkarmakta. Ülke aşırı giden nehirlerin örneğin Tuna ya da Ren nehri gibi kirlenmesini kim nasıl önleyecek? Ya da çok sayıda ülkenin kıyısı olan denizlerin örneğin Karadeniz ve Akdeniz temizlenmesine sorumluluk kimde olacak? Ya da nükleer sızıntıların yarattığı radyoaktif bulutlar uzak yakın ülkelere dağıldığında Çernobil nükleer santrali olayında olduğu gibi bunun yarattığı her türlü kaybın maliyeti kimin üstünde kalacak? Bu birkaç örnek dahi maliyeti artırıcı nitelikte sorunların da hızla küreselleşmekte olduğunu göstermekte. Yoksa sadece merkezin markaları, düşünce ve tüketim kalıpları ya da sermayesinin değil. Bazı düşünürlere göre önümüzdeki yıllarda hızlı nüfus artışıyla birlikte doğa tahribi olgusu özellikle çevre ülkelerinde etnik dinsel merkezli çatışmalara eklenerek çatışma nedenlerini artırabilecek. Dünya boyutundaki savaşlar yerini işsizlik, açlık, sefalet yoğunlaştıkça yaygın yerel silahlı çatışmalara bırakacak. Ancak bu düşünürler yeni ekonomik düzenin ben merkezci şekillendirmelerinin bu sonuçtaki payını hiç sorgulamıyor. B. Rekabet şiddetlendikçe, özellikle ithalat ve sermaye hareketlerindeki serbestleşme rekabeti iç piyasaya taşıdıkça, firmalar bu sürece ya uyacak ya tasfiye olacaklar. Uymanın bir yolu, yeni sabit sermaye yatırımları ve teknolojik değişmeyle birim maliyeti düşürmek. Bir diğeri, işçi ücreti ve veya yan ödemeler sosyal yükleri indirmektir. Nitekim, merkez bunların tümünü gerçekleştirecek esnekliğe sahiptir.